Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özra.
Ben Mesut Çevik.
Çok hızlı ve önemli bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekten mobilite kapsamında değerlendirebileceğimiz çok fazla gelişme vardı. Kronolojik olarak en eskiye doğru gidecek olursak eğer herhalde Samsung'un fiyat artışıyla başlamak daha doğru olur. Çünkü dövizdeki harekete bağlı olarak zaten firmaların neler yapacağını merakla bekliyorduk. Apple ilk ayarlamayı yapan ve fiyatları yükselten firma olmuştu. Şimdi Samsung tarafında da bir fiyat artışı oldu. 16 Ağustos itibariyle Mesut, Note 9 haricindeki Samsung'un ürün gamında yer alan telefonların fiyatlarında bir yükselme oldu. Örneğin Note 8 şu anda 6.150 liraya satılıyor ki Note 9'un fiyatıyla kıyasladığımız zaman artık jenerasyon farkı olmasına rağmen 300-350 liralık bir fiyat farkı
en
var.
En ucuz herhalde S9 oldu değil mi? İşte ne 5.400 liralık bir fiyatı var onun da. Ne yazık ki. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu fiyatlar gerçekten çok üzücü. Bizim gitgide amiral gemi diyeceğimiz, o bayrak taşıcı dediğimiz yüksek donanımsal özelliklerle dolu markalı bir telefon alma gücümüz düşüyor. Yani uzaklaşıyoruz gitgide bu telefonlardan. Ve fiyatlar artmaya da devam edecek gibi sinyaller görüyoruz. Şimdi Note 9 şu anda en uygun fiyatlı amiral gemi olmaya doğru gidiyor markalı. Hani bizim şimdi global marka dediğimizde bir ayırdığımız markalar var. İşte bunu Samsung olarak sayabiliriz, LG'ye sayabiliriz. Evet, her ülkede bulabileceğiniz markalar dediğimizde bunların fiyatları senelerdir yüksek zaten. Her amiral gemileri o sene için oldukça yüksek fiyattan çıkıyordu. Samsung'un Note 9'u açıklanan lansman fiyatıyla 6500 liralık bir fiyatı var. Tabii ki bir telefon 6500 lira veya yani o civarlarda bir para vereceksek 4-5 kere düşünmemiz lazım ama bazı insanlarda ihtiyaçları var. Bazı insanlar satın almak istiyorlar her türlü. Düşünüldüğünde şu anda Türkiye'de en uygun telefonlardan biri olmaya aday. Note 8 bu fiyatsa Note 9 ucuz kalıyor.
Ya şimdi tabii Samsung içerisinde bence tuhaf bir tablo ortaya çıktı. Dediğin gibi yani şimdi bugün muhtemelen şöyle bir durum var. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi o. Note 9 çok yeni çıktı ve fiyatı çok taze olduğu için belki ona sonra dokunacaklar.
Lansman fiyatına dokunamadılar bence.
Evet, çünkü şurada nedir yani 9 Ağustos'ta lansmanı yapıldı. İşte bir hafta önceden bahsediyoruz aşağı yukarı.
Bir de kurla döndürüyorsun Amerikan fiyatını Türkiye'ye, daha ucuz kalıyor Türkiye.
Tabii ortaya çıkan tabloya bakıldığı zaman Mesut, bugün Samsung'da amiral gemi sınıfında diyebileceğimiz yani Galaxy S ya da Note serisi bir telefon almak istersen işte minimum artık 5000 lirayı gözden çıkarman gerekiyor. Böyle bir tablo söz konusu. Ama ben Note 9 ile ilgili yaptığım videolarda da söyledim. Eğer hakikaten kaleminden dolayı her Note serisine geçmek istiyorsanız, her yeni modele geçiş yapıyorsanız, çünkü kalem çok kullanan da var açıkçası. Evet. Ya da Samsung'un en iyi telefonu olduğu için geçmek istiyorsanız ama hali hazırda elinizde Note 8, S8 Plus ya da S9 gibi telefon varsa, şurada 6 ay kaldı, 7 ay kaldı Mobil Dünya Kongresi'ne. O dönem beklenebilir çünkü Samsung'da şöyle bir tablo var önümüzde duran. Satışları artmıyor. İstenilen oranda, istenilen tempoda gitmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki sene bir kırılma olabilir. Daha inovatif, daha yeni cihazlar çıkarılabilir. Ama tabii ki hani cüzdanı büyük olan, bütçesi geniş olan, her yeni teknolojiye hızlı geçmek isteyenler zaten hali hazırda almış bile olabilirler.
Öyle gerçekten. Yani Note 9 değerlendirmelerini zaten çok fazla yaptık. Burada da mobilitede tekrar Note 9'un teknik özelliklerini, nasıl bir deneyim verdiğini de konuşmak istemiyoruz. Çünkü Note 9 lansmanından sonra Samsung'un şöyle bir güzelliği oldu. Şimdi ben New York'taki lansmana katılma şansı buldum. Ama Samsung Türkiye'de de eş zamanlı bir lansman düzenledi. Erdi de gitti oraya, saatlerce video çektin sen. Karşılaştırma videolarını falan çekebildin. New York'ta biz o fırsatı bulamadık. Koşturmaca daha yoğundu. Sağ olsun Erdi de tüm basın mensupları gitmiş. Artık Erdi dükkanı kapatıyor. Kepenkleri indirip
biraz
çıkıyor öyle.
Öyle.
Biz de bütün telefonlarda değerlendirmesini çekti. Elimizde Note 9 ile ilgili oldukça fazla içerik oldu. Bir ara ben bizim siteye girdiğimde Erdi.
Ya yani Note 9.
Yani slide'da 6 tane falan Note 9 videosu vardı. İnanılmazdı. Ama bize de o fırsatı verdiler. Yani içerik çıkartabilecek fırsat bulduk. Bu da aslında her firmanın yapması gereken bir şey. Yani global lansman oluyorsa, götürüyorsan basın mensubu, ki teşekkür ediyoruz götürenlere her zaman bu tip firmalara. Sağ olsunlar, dünyayla aynı anda bizim global lansmanda olma şansımız oluyor. Ama Türkiye'de de bir lansman yap. Hem gidemeyen arkadaşlarımız gitsin, hem de biz böyle aynı anda katılma fırsatı bulalım tüm editör arkadaşlarımızla.
Ya şimdi güzel taraf şu. Mesela geçen sene Note 8 lansmanına ben gitmişim. Şimdi ekip müsait olduğu zaman ve aynı anda iki etkinlik yapılabildiği zaman, yani bir dünya lansmanı için Türkiye'den bir ekip gidip aynı zamanda lokalde, yani yerelde İstanbul'da ya da Türkiye'de herhangi bir yerde bir etkinlik yaptığın zaman şöyle bir durum oluyor. Mesela Note 9 için konuşmak gerekirse dedim ki tamam, önünce yemeği zaten Mesut yapar. O zaman ben ne yapabilirim? Zaten çünkü etkinliğe gideceğim. Yanımda çok merak edilen bir iki telefon götüreyim o zaman. Kıyaslamasını yapayım. Evet. Çünkü geçen sene onu yapmaya çalışmıştım. İşte Mi 6 ile kıyaslamıştım. Bir iki tane kıyaslama videosu çekebilmiştim. Dolayısıyla bu önemli. Çünkü dediğim gibi Note 9'u kalemden bağımsız olarak ya da kalemli bir telefondan farklı olarak en iyi ya da en güçlü Samsung telefonu olduğu için alanlar da var. Onlar aradaki farkı göstermek gerekiyor. Dünya lansmanını şu açıdan da önemsiyoruz. Donanım haber davet edilmese bile Türkiye'den bir yayının, birden fazla yayının orada olması önemli. Bu aynı zamanda Türkiye'ye verilen önem ve hassasiyeti de gösteriyor. Donanım haberin olması tabii ki bizi daha fazla mutlu eder ama olmasa bile herhangi bir Türk yayının da orada Türkiye'ye temsil ediyor olması bence önemli. Şimdi Note 9 lansmanını geride bıraktığımıza göre bu yıl için birkaç tane önemli lansman kaldı. Tüm dünyayı aslında etkileyebilecek lansman herhalde Apple lansmanı. Çünkü sonrasında Google'un da lansmanı olacak ama Google telefonlarını resmi olarak şu aşamada sadece birkaç ülkede satıyor. Hatta ağırlıklı olarak Amerika pazarında satıyor. Dolayısıyla Eylül ayında gerçekleştirilecek Apple lansmanı çok kritik. Piyasanın nereye gideceğini bizlere gösteriyor olacak Mesut. Zaten daha önceki mobilitelerde 3 farklı modelin olacağını söylemiştik. En uygun modelin LCD ekrana sahip olabileceği, ekranın büyüyebileceği konuşuluyordu. Ama son 1-2 haftadır özellikle iki konu baya baya gündeme gelmeye başladı. Bunlardan birisi 512 GB depolama kapasitesi. Apple zaten iPad Pro'da kullanıyordu. Ve şimdi Samsung'da telefonda kullanıyor. Huawei zaten daha önce kullanmıştı. Geçmeleri kuvvetle muhtemel çünkü Apple tarafı şeyleri seven bir mantaliteye sahip. Kapasiteyi arttır, birim maliyetini çarpı 5, evet, onlar evet. Kullanıcıya yansıt tarzında bir yaklaşımları da var. Ama ek olarak ilginç konu kalem desteğinin geleceği konuşuluyor.
Kalem desteği enteresan olabilir ama kalem desteği bir Note serisindeki etkiyi yaratmaz. Ekstra bir kalem piyasaya sürmezlerse.
Öyle bir organik çeki bağlantı olmayacak gibi görünüyor.
Şimdi Apple Pencil zaten çok büyük. Yani tabletle beraber belki taşırsın ama telefonla beraber taşımak isteyeceğin boyutlarda bir kalem değil.
Bence de ya özel bir kalem yapacaklar ya da belki 3. partide izin verecekler, evet, gibi bir şey olacak.
Yani ince bir kalem lazım. Note serisinin kalemi zaten telefonun içinde taşıyorsunuz. Ekstra olarak da hani telefonun içinde taşımasanız bile bir kılıfa bile tutturabileceğiniz incelikte, zariflikte bir kalem. Yani telefonla taşıyacağınız kalemin de benzer boyutlarda olması lazım bana sorarsan.
Hı hı. Ben de aynı fikirdeyim ama kalem konusunda şöyle bir şey var tabii. iPad Pro'nun sunduğu kalem deneyimi gerçekten muazzam.
Evet,
bugün
çok iyi.
Pek çok grafiker kullanıyor. Hatta dövme sanatçıları bile bir müşteri geldiğinde dövmeyi göstermek için önce tablette çizip daha sonra çalışma yapıyorlar. Hatta onun belki arttırılmış gerçeklik çalışmaları bile ileride olabilir, bilmiyorum ama kalem konusunda o tarafta muazzam bir deneyim var. Şimdi burada tabii telefon tarafında Apple eğer bu desteği verirse ilk defa deneyeceği bir ekosistem olacak. Ekran nispeten tabii iPad Pro'ya göre küçük ama evet. Yeni iPhone'larda 6.5 inçlik bir seçenek olacağı için ekran boyutu Note serisinde zaten kafa
rakip
kafaya
olacak.
Geliyor. Dolayısıyla eğer bu destek gelecekse benim beklentim kalem tarafında da bir seçeneğin olacağı yönünde. Çünkü dediğin gibi mevcut kalemle iPhone'u kullanmak çok mantıklı değil.
Evet, ve telefonun içine sokamasak bile kalemi, büyük ihtimalle telefon kalemini taşıyabileceğimiz özel kılıflar, kaplar göreceğiz. Bunlarla da eğer kalem bu kadar önemliyse sizler için hayatınızda, tabii ki telefonun yanında taşırsınız, bir kolaylık sunmuş olurlar.
Diğer taraftan iki farklı iddia var. Birincisi çift sim kart desteğinin olacağı ve Çin pazarına gidecek. Çünkü Çin pazarı Apple'ın da şu aşamada son dönemde istediği oranda tempoyu tutturamadığı pazar. Türkiye'ye gelmez muhtemelen. Çünkü Türkiye'de dikkat edersen Note serisinde çift sim kart versiyonu, evet, var. Duo serisi diye Samsung'un çift sim kart ailesi içerisinde gelmiyorlar ama çift sim kart desteği Çin pazarında Apple'a bir güç kazandırır gibi görünüyor.
Şimdi Çin pazarında olup da çift sim kart desteği sunmayan cihaz yok.
Yok.
Hatta
bir
sim kartlı cihazlar falan vardı böyle. Bir türediler sonra kayboldular. Son dönemde kullanıcılar artık çift sim kartı geçtim. Türkiye'de bile şeyi sormaya başladı. İkisi de aktif mi? Hani aynı anda. İkisi de aynı anda arama alabiliyor mu? Çünkü kimi çift sim kartlı cihazlarda bir sim karttan arama aldığınızda diğerini offline moda geçiriyor. Hı hı. O an aktif olmuyor. O kadar gelişmiş durumda. Çin'de artık ikisi de aktif. Birinden arama geldi mi diğerini bekletmeye alabiliyorsun. İkisini aynı anda birbirine birleştirip konferans yapabiliyorsun falan filan. Çift sim kart konusunda açtılar adamlar. Apple'ın sadece çift sim kart desteği sunması yetmeyecek. Aynı zamanda işletim sisteminde de bu çift sim kartı yönetebileceğin bir sürü de ayrıcalık sunması gerekecek.
Aynen,
yani Apple için yeni bir arena olacak o. Çinliler çoktan açtılar o kısımları.
Yani farklı seçenekler var. Tabii teknoloji eskiye göre artık daha gelişmiş seviyede ama çift sim kartın aynı anda aktif oldu. Aynı anda 4G desteği sunabildiği.
Evet.
Çünkü her çift sim kartlı telefonda iki hat aynı anda aktif ve 4G destekli değil. Kimisinde 3G'ye düşüyor.
Evet.
Kimisinde aynı anda aktif olamama gibi durum söz konusu. Apple'ın burada nasıl bir pozisyon alacağım merak konusu. Çünkü diğer taraftan modemlerde değişikliğe gidip Qualcomm'dan Intel'e geçeceği konuşuldu. Intel'in böyle bir deneyimi de yaygın olarak yok. Hani Qualcomm tarafında pek çok cihazda böyle seçenekler sunuluyor ama o var. Aynı zamanda tasarıma bağlı olarak anten pozisyonlamasının nasıl olacağı ayrı bir konu.
Tabii sadece çift sim kart koymak yetmiyor.
RF alıcısına kadar pek çok şey değişir orada. Yani
tabii o tarafta da sektörde yarışabilecek kabiliyetlerde olması lazım. Bakalım, piyasayı okumuşlardır herhalde gireceklerse. Çalışıyorlardır.
Aynen, tabii bir de fiyat bilgisi var Mesut. Fiyatlandırmaya bakıldığı zaman işte LCD ekrana sahip olan çift sim kart desteklik. Yani bu özellikleri düşündüğün zaman sanki Çin pazarı için bir, evet, model dizayn etmişler gibi görünüyor. Ki Hindistan pazarına da aslında göz kırpan bir model. Zaten iki ülkede topladığınız zaman 3 milyar, 3,5 milyar nüfus yapıyor. Muazzam bir pazar büyüklüğü ortaya çıkmış oluyor. En uygun fiyatın, en uygun modelin $700 civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı ve fiyatın $1200 kadar çıkacağı konuşuyor. Başlangıç olarak bu arada tabii. Depolama artarsa fiyat
yükselir.
Şimdi
yükselir. Apple iPhone 10'la beraber $1000 test etti ve başarılı oldu kendi açısından baktığınızda. Kullanıcıları kabul etti bunu. İtirazlar yükseldi, fiyat pahalı dendi falan ama Amerika'da bile pahalı zenmesine rağmen satışlar iyi gitti. Şimdi şansı var artık. $1000 bir telefonu var. Onun üstüne ve altına bir şeyler konumlandırabilir. Ucuz dediği telefon aslında eski iPhone'ların fiyatında, aynen, olacak. Yani bizim uygun fiyatlı iPhone diyoruz ya, aslında uygun fiyatlı iPhone dediğimiz şey bundan önceki iPhone 7'nin fiyatında bir telefon ortaya koyacak ve onu diyecek ki çok şanslısınız, ben size uygun fiyatlı bir iPhone verdim. Kullanıcılar da sevinecekler herhalde. Çünkü artık o fiyat algısını yerleştirdi. Basamaklar firmalar için bu yüzden çok önemli. Şimdi test ediyor bir fiyatı, başarılı oldu. Onun üstünü altına koyuyor artık.
Valla dediğim gibi artık belli ihtiyaçlar var. Sonuçta pazarı büyütebilmek ve yeni müşterilere açılabilmek anlamında bir takım isterlere karşılık vermek gerekiyor. Ve görünen o ki yeni iPhone'larda biz bir önceki iPhone'lara göre belki daha farklı şeyler göreceğiz. İşlemci illa hızlanacaktır, pil büyüyecektir, kamera iyileşecektir ama işte kalem desteğinin gelmesi, çift sim kart seçeneğinin eklenmesi gibi konular gerçekten önem arz eden konular. Ülkemize geri dönelim. Samsung'daki fiyat artışından bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta içerisinde BDDK tarafında da bir güncelleme oldu ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu telefon tarafında vade sayısını 6'ya düşüreceğini açıkladı. Vade sayısı 6'ya düştüğü için örneğin mesela bak burada bizim arkadaşlar da yazmışlar. 8600 liralık bir iPhone 10 256 GB almak istersen Mesut 6'ya böldüğünüz aylık 1450 liraya yakın bir şeyi var.
Askeri ücret kadar
yani şey. Öyle bir maliyeti var. Acaba bu tablodan yola çıkarak bazı telefon üreticileri bazı modellerde fiyat indirimine gider mi? Burada avantajlı olabilmek için.
Hiç zannetmiyorum.
Şimdi acaba
operatör kanadı 155-60'lık bir kesimde satış yapıyor şu anda. Retail tüm market Türkiye'nin... dedikleri, evet. Retail market dedikleri bu sizin gidip işte 6 taksitle alabileceğiniz banka kredisi açan yerlerde %40'lık satışı yapıyordu. %45 diyelim artık. Oranları tam olarak elimde yok ama. Yani şimdi o tarafta operatörün daha hakim olduğunu göreceğiz.
Bunun kullanıcı alışkanlıklarının etkisinin ne derece olacağını hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi 10-12 milyonluk bir adet var. Bu sene sonuna bakalım ne olacak. Mesela ekonomideki mevcut değişimler otomobil satışlarını çok etkilemiş söyleniyor. Acaba bu telefona nasıl yansıyacak? Bunları göreceğiz hep beraber. Sene sonunda göreceğiz. Evet. Bunları da yine sizlerle paylaşırız. Huawei tarafında bir gelişme var. Huawei İFA fuarında Almanya'da birkaç hafta sonra yeni işlemcisini tanıtacak. Mate 20 adresine güç verecek işlemci. Kirin 980. Önce şunu söyleyeyim Mesut. Şimdi Kirin 980 ile ilgili Çin menşeli bazı haberler ortaya çıktı özelliklerine dair. Yabancı basına da yansıdı bu. Türkiye'deki basına da yansıdı. Bizim arkadaşımız bu konuda güzel yazmış, doğru yazmış. Onu tebrik ediyorum. Kim yazmış, hatta getiriyorum. Ahmet yazmış, Ahmet Furkan yazmış. Şöyle bir durum var. Çin menşeli haberlerde Huawei Kirin 980'in Cortex A77 çekirdeğini kullanacağını söyledi. ARM sitesine girdiğinde öyle bir şey yok. Cortex A76 var. Ve Mayıs ayında tanıtılan bir işlemci. Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna kadar Cortex A76. Sonra da A77, 78 ne olursa onu tanıtırlar. O piyasaya çıkacak hale gelir vesaire. Pek çok yerde A77 olarak çıkmış. Böyle bir, yani en azından şu an ARM'ın duyurdu. Böyle bir tasarım yok. Önce onu söyleyelim. Kirin 980'de şöyle bir durum var. Dünyanın ilk 7 nanometre mobil işlemci olarak tanıtılacak. İşlemci olarak söylüyorum çünkü Apple'ın kullanacağı A12'nin de 7 nanometre olacağı ki Apple biliyorsun tanıttıktan 1-2 hafta sonra ürünü piyasaya çıkartıyor ama Huawei'nin Mate 20 serisi için Ekim ayı gösteriyor lansman tarihi. Onda yaygınlaşması Kasım bulacak gibi. Dolayısıyla ürün seviyesinde olmasa da işlemci seviyesinde 7 nanometrelik ilk işlemci olarak geçiyor. İşte en yeni ve en güçlü ARM tasarımlarını kullanmasının yanında en yeni ARM GPU'sunun en yüksek çekirdekli konfigürasyona sahip olacağı söyleniyor. MP18 ya da MP24. Yani zayıf tarafı da kapatacak gibiler bu jenerasyonda.
Şimdi Kirin 970 dönemi için kötü bir işlemci değildi. Döneminin rekabetçi işlemcilerinden bir tanesiydi. Ama kimle rekabet ediyordu? Snapdragon 820'ye rekabet etsin diye ortaya konmuş bir modeldi. Kötü de değildi. Huawei'yi taşıyabildi. Huawei'nin sıkıntısı aslında bu sene 980'in biz cihazlarda kullanıldığını görmemiz lazım. Yani P20 mi P20 Pro'da bizim aslında Kirin 980'i kullanıyor olmamız gerekiyordu. Sıkıntı 980'in geç gelmesi oldu. Ama geç gelmesi hiç gelmemesinden her zaman için iyidir. Bu önemli bir konu. Şimdi gözler Mate 20'ye çevrilmiş durumda. Mate 20 bu işlemciyle gelecek. Dedikodulara bakılırsa ekran üstünden parmak izi okuma gibi teknolojileri de kullanacaklar.
Var Huawei biliyorsun Mate Arrest Porsche Design modelinde şu an Huawei ekrandan parmak izi okutma fonksiyonuna sahip.
Yeni kamera diyorlar. Mesela şu anki kamera zaten çok iyiydi. Yeni kamerada ne yapabilir?
5 kamera konuşuluyor. Arkada 3, önde 2.
Şimdi GPU tarafının güçlenmesiyle beraber ki işlemci içinde tabii resim işleme motorlarının da elden geçeceğini varsayarak video işleme konusunda, video konusunda da eğer düzgün bir hale gelirse çünkü şu anda Huawei telefonların en büyük sıkıntısı video çekim konusunda rekabetçi değiller ne yazık ki.
O taraf çok iyi video.
Full HD'den sonrası birazcık yalan kalıyor ne yazık ki o cihazlarda. İşte videoda da iyi bir hale gelirse gerçekten Samsung tahtını, o liderlik tahtını fotoğrafta, tasarımda, öncü teknolojide, işlemcide her şeyle Huawei'ye bırakmış olacak. Şu anda Samsung'un hala da kamerada ben Huawei'den daha iyi olduğunu söylüyorum. Çünkü genel toplam deneyime baktığımda ekranı keza öyle falan ama Huawei 980'le iyi bir kamerayla ve video konusunda gelişmelerle falan gelirse gerçekten o taht değişimini göreceğiz.
Yani dediğim gibi yani P20 şimdi Kirin 970 Mate 10 ailesiyle beraber tanıtılan bir işlemci. İşte Mate 10 Pro'da vesaire kullanıldı. Daha sonra P20 P20 Pro gibi. Huawei'nin şöyle bir güzel tarafı var. İşlemci tarafında ARM'ın en yeni tasarımlarını aslında en hızlı adapte olan firmalardan birisi olduğunu görmekteyiz son dönemde. Tabii şöyle bir durum söz konusu Mesut. Performans olarak bakıldığı zaman işlemci tarafı rekabetçi 835'lerle yarışan bir konumdaydı ama GPU tarafı aynı oranda performansı değildi. O ikisini çözerlerse zaten telefonların kamera ve tasarım yetenekleri oldukça iyi. Pazar payının artması da zaten bize bunu gösteriyor. Bu açıdan daha da rekabetçi hale gelir diye düşünüyorum ki hakikaten Mate 20 serisinde ben de merakla bekliyorum. Mate 20 Lite'ın bir takım görselleri çıktı. İşte tasarım olarak daha premium segmente yakın gibi duran ve 4 kameralı, önde 2 arkada 2 kamerası olan bir telefondu. Özellikle Pro modeli, işte 4200-4500 mAh kapasiteli pili ve diğer özellikleriyle gerçekten çok ses getirebilir. Motorola geçmiş hafta içerisinde bir telefon tanıdı, P30. Bu telefon Android tarafından Zenfone 5'in tasarımı neyse, işte Xiaomi Mi 8 3 aşağı 5 yukarı tasarımı neyse o tasarımı taşıyan, üzerinde sadece Motorola yazan bir telefon.
Ya Android tarafında tasarımcıların işi gitgide kolaylaşmaya başladı. Apple bir şey ortaya koyuyor, aynısını yapıyorlar.
Aynen.
Sadece içini nasıl döşeyecekleri konusunda kararsız kalıyorlardır. Çünkü sonuçta Apple'ın kullandığı işlemci ve komponentlerin dizilim şekli ve şemasıyla Snapdragon'un Dragon'kileri biraz farklıdır. Ha Qualcomm'u da bilmiyorum, belki onlar da bir kolaylık yapıyorlardır. Hazır veriyorlardır iPhone'a benzer telefon yaparsan board'u böyle yerleştir diye. Hı hı. O şekilde sunuyorlardır. Amerika'da da çok tartışıldı bu. Hatta MKB HD'nin bir postu vardı.
O postu daha sonra gazeteler almış. Evet. Yani BBC falan galiba yazmış yanlış görmediysem. Yani,
arsız iPhone klonu tarzında öyle bir şeyi vardı artık. Postu vardı ve gerçekten gazetelerde de kullanıldı artık sözcüğüyle beraber. Tamamen öyle klon. Yani artık klon diyeceğimiz tasarımlar bunlar. Eskiden ya, hatırlıyor musun? Mizu'nun kapatılmasından bahsediyorduk bir dönem. Sırf benzer telefonu ürettiği için. İşte iPhone'a. Artık Apple niye savaş açmıyor bunlarla onu bilmiyorum. Ağızlarına bile almıyorlar dikkat edersen tasarımı.
Ya, aynen birebir aynısı.
Yani bilmiyorum. Şimdi Google'ın Pixel'in bir kodları var. Google Pixel de iPhone'da
ben
aynısı.
Sana bir şey söyleyeyim. Arkaya Motorola logosunu koymuşsun. Şu altı niye Motorola yazmışsın ki?
O da garip değil mi?
Yazma artık oraya bir şey. Yani bırak.
Bırak artık gitsin.
Ya şu baksana direkt dikkatimi çekiyor.
Motorola logosuyla falan var ya tam Apple gibi ya.
Evet evet değil mi? Yani böyle bir durum var. Özellikle olarak bakıldığında çok büyük bir sürpriz yok arkadaşlar. 6.2 inç boyutunda 19:9 bir ekran var. Snapdragon 636 var. Bir de onu da anlamadım. Yani sonucunda yeni bir cihaz bu. En yeni cihazlardan bir tanesi. Hadi Zenfone 5'lerde 636 var da. Yani Xiaomi Mi 8 serisi Snapdragon 710 kullanır. Sen de koy işte 710 ya da 670 yeni bir çip olarak kullanabilirsin yani.
Çözemiyorum bunları. Ya. Bir yerlerde demek ki stoklar oluyor. Firmalar alıp uygun fiyata kullanıyorlar diye düşünüyorum artık bunu.
Ya öyle demiyorsunuz. Yani diğer taraftan bakıldığı zaman da tasarım olarak ayrışamayan, donanım olarak da ayrışamayan bir telefon ortaya çıkarmış oluyorsun.
Bu renk de Honor rengi.
Bu da çok fazla anlam ifade etmiyor açıkçası. Evet. Ama zaten Motorola'da biliyorsun Lenovo tarafı şu an mobil tarafta Türkiye'de de bayağı bir sıkıntılı süreçten geçtiler onlar. Tüm çalışanları yani cep telefonu döneminde evet, tüm evet. Çalışanları işten çıkardılar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Oppo ile ilgili bir haberimiz var. Oppo tarafı da biliyorsun Türkiye'de beklenen markalardan bir tanesi. Türkiye'ye gelecekleri ve yıl sonu ermeden önce ticarete başlayacakları konuşuluyor. Onlar da arka arkaya sürekli yeni model tanıtıyorlar. Find X'ler işte Vivo markası altında Nexus'ler, OnePlus markası altında 6'lar, 6T'ler şimdi gelecek konuşurken kendi markalarını taşıyan telefonlar tarafında da çok fazla yeni model piyasaya çıkıyor ve konuşuluyor aynı zamanda. R17 diye bir telefon tanıttılar Mesut. Yine çentikte biraz farklılaşmışlar. O çentiği başlatan telefon, Essential Phone'un çentiğine benzeyen, yukarıda sadece ön kameranın alındığı farklı bir tasarım anlayışı yapılmış.
Kötü durmuyor. Güzel durmuş gerçekten. Yani ikonik bir hava katmış. Bence çentik olacaksa da firmaların kendine böyle ikonik tasarımlar, haller bulmaları gerekiyordu. Ben beğendim telefon tasarımını. Yani Superman logosu gibi böyle tam şöyle şey üçgen böyle hafif böyle bir şeyi var.
Valla telefon tabii genel görünüm olarak kötü durmuyor.
Evet.
Yani o üst kısımda.
Hatta tam ekran deneyimi gibi duruyor değil mi? Essential Phone'dan da güzel geldi bana.
Ben sadece şeyi merak ettim. Ya, gerçi alttaki kalınlık biraz onu yetiyor ama yazılımsal olarak çentiği kapat dersen biraz tuhaf durur mu acaba?
Ha, biraz kalın durabilir ama yazılımsal olarak kapatmaya çok da ihtiyaç duyulacak gibi de değil. Bilmiyorum hani film falan izlerken belki tam ekran yaptığında bazı kullanıcılar rahatsız olabilir ama.
Mesela bak bu telefonun ilginç özellikleri var. Ben mesela Note 9'da görmek isterdim aslında. Gorilla Glass 6 var.
Evet.
Yani biz hani Gorilla Glass tartışık ne kadar faydası var, ne kadar katkısı var korumasın ama.
Nasıl olsun. Sonuçta Gorilla Glass 5 geliyor.
Evet. Note 9'da Gorilla Glass niye yok mesela?
Evet.
Böyle bir durum söz konusu. Mesela Motorola'da işlemci eleştirdik. Bu telefonda 670 var Snapdragon.
Çinliler şu anda da liderliği alıp götürecek gibi.
Çinliler tabii komponent üreticilerin de şu an radarında. Yani bu firmalar artık
sayılarıyla, fiyatlarıyla
satıcı ister istemez buraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Son olarak diğer özelliklerden de bahsedelim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan bir versiyon da var. Pil de 3500 mAh. Renk olarak da yine bu P20'lerde başlayan o geçişken rengi kullanmışlar.
Hep söylüyoruz ama Oppo prestijli bir Çin markası diye yani yaptıklarıyla. Zaten telefon tasarımlarıyla da şunu gösterdi. Biz iPhone'a benzemeyeceğiz dedi adamlar. Hani OnePlus markası tamam onu ayrı tutuyor kendinden. Onu böyle küçük şey ya, kardeş, yaramaz kardeş
gibi. Çok
fazla
modelleri var. Hani iPhone tasarımında esinlenen de çok fazla modelleri var. Sonucunda çentik dediğim gibi çentik Apple'a mal edilmemesi gereken bir tasarım.
Ama Essential Phone'da görmüştük daha önce. Essential Phone'dakinden farklı bir çentik kullandı Apple. Zorunlu olarak onu kullandı. Diğerleri zorunlu olmasa da Apple'a benzer
tabii
bir çentik kullandı.
Pek çok firmanın amacı Apple'a benzer. izlemek evet. zaten. Sonucunda mesela ön tarafa bakıyorsun. Abi bari arka tarafta kamera kurulumunu farklı yap.
Tabii ya şimdi ön yüzde Apple niçin onu kullanıyor? Diyor ki ben işte projeksiyon kullanıyorum. Lazer projektörle bilmem kaç nokta yansıtıyorum suratına. Sonra onu okumam gerekiyor. Kızı ötesi bilmem ne var diyor. Bu sensörleri yerleştiremedim. Büyük tuttum diyor burayı. Hı-hı. Gerçekten üstte bir trilyon sensör var. Diğer Android üreticisine bakıyorsun. Aynı ışık sensörü var. Aynı ayıza var. Adam büyük tutmuş orayı.
Evet. Yani bu telefon genel olarak güzel bir telefon güzel olmuş. Duruyor, özellikleri evet, de hoş. Güzel. Ve 3500 mAh kapasitede pili var. Yani Türkiye'ye geleceklerse bu telefonları da getirsinler ve uygun fiyatla sunsunlar. Müslüm evet. değil mi? Daha iyisi olamaz.
Gerçekten öyle. Bakıldığı
zaman, eğer doğru bir fiyatlandırma olursa. Bu haber bu haftalık mobilitede konuşacağımız son haberdi. Bir sonraki bölümde görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.